tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinin İzindeyiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Neslihan Değirmencioğlu yapımcınız, kumanda masasında Sefa Aktan, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, çok güzel bir kitap duruyor önümde. Sevgili dinleyicilerimiz, tanıtacağız şimdi bu haftaki armağan kitabımızı sizlere. Kitap armağanımız için sorularınız oluyor, yorumlarınız oluyor. Onlar için telefon numaralarımız 463-34-19, 463-34-21. Ve ben hemen hocamıza soruyorum hocam. Kitabın başlığı da gerçekten ilgi çekici. Osmanlı devlet toplum ilişkisindeki çok aslında tartışmalı bir konu değil mi Güray hocam bu?
Evet, devlet toplum ilişkisi başlığı altında Osmanlı şikayet mekanizması ve işleyiş biçimi, arzuhaller ve adalet dağıtma mekanizmasını ele alıyor burada. Türk Tarih Kurumu yayınlarından ödüllü bir kitap bu. Doçent Doktor Murat Tuğluca tarafından hazırlanmıştır. Halen de çok sorulan eserler arasında bulunuyor. Yeni bir eser bir yönüyle, baskısı çok güzel ve arzuhalnameler üzerine, şikayet mekanizmaları, mahkemeler ve işleyişi üzerine gerçekten Osmanlı devlet toplum ilişkisini ele alıyor. 2016 yılında basılmış olan bu eser kurumumuzun konusuyla ilgili ödül almış çok önemli bir okuma kitabıdır diyebilirim.
Hocam sanki bu günümüzde yürürlüğe, Batı tarafından yürürlüğe konulan kurumlar, örneğin bu ombudsmanlık denilen mesele, baktığımızda bizim tarihimizde çok eskilerden kökenleri olan bu şikayet ve şikayet mekanizması ve işleyiş biçimi mevzu hocam, apriyo önsel olarak söylüyorum, belki de ta Selçuklularda beri vardır.
Evet, Selçuklu Devleti'nde Sultan haftada iki defa divan toplardı. Bu divan Adalet Divanı'ydı. Divan-ı Mezalim ismiyle anılırdı. Bu divanın toplanma günlerine baktığımız zaman Perşembe gününün temsil edildiğini görüyoruz. Neden Perşembe günü seçiliyor? Selçuklu Müslüman hükümdarı kendisi adalet dağıttığı gün Cuma akşamına kavuşmak istiyor. Yani hayırlı olacağını düşünüyor adalet dağıtmanın ve adaleti gerçekleştirmenin. Büyük bir iyilik olduğunu, büyük bir toplumsal görev olduğunu düşünüyor ve inanıyor. Buna göre hareket ediyordu. Eğer çözemezse pazartesi günü divan-ı mezalim devam eder. Yani haftada iki defa perşembe ve pazartesi günleri divan-ı mezalim, yani hükümdarın başkanlık yaptığı, halkın şikayetlerinin dinlendiği, ki bu şikayetler devlet görevlileriyle de ilgili olabilir ve adaletin burada gerçekleştiği, şikayet taraflarının dinlendiği, hükme bağlandığı bir divan idi. Bu gelenek Selçuklu'da başta hükümdar olmak üzere sancak beylerinde, yani eyalet kadılarında ve aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde de kadılar eliyle çözülemeyen konular padişaha kadar geliyordu ki bu da gösteriyor. Bir devlet geleneği var bu şikayet mekanizması ve işleyiş biçimiyle ilgili. Günümüze kadar da değişerek modern dönemlerdeki hukuk müesseselerinin devreye girmesiyle de yeni şekiller alarak istişari mekanizma şeklinde de dallanmıştır. Mesela Cumhuriyet'in kuruluşundan çok önce biz işte Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi müesseselerin Osmanlı'da da farklı isimler altında görevlerini yaptığını görüyoruz. Yani zaten istişari hocam görevler. Yani Osmanlı'da Şurayı Devlet var mesela. Yani devlet şurası. Devletin bir konuda iş yaparken hukuku ve adaleti gözetmesi açısından Danıştay gibi bir kuruma ihtiyaç duyduğu anlaşılıyor.
Hocam sanki şuna da belki programımızın başındayız ama bir vurgu yapmak gerekiyor olabilir. Son dönemde, son 15-20 yıldır giderek Osmanlı ve Selçuklu dönemi ve tabii ki onun öncesinde de Müslüman Türk milletinin kurumlarıyla, kuruluşlarıyla da yeryüzünde bir varlık gösterdiğine vurgu hak ettiği şekle gelmeye başladı. Çünkü biz sanıyorduk ki 1453 elbette ki çok çok çok önemli bir tarih. 1699-1700 gibi. Fakat farklıymış mesele hocam.
Tabii gelenek olarak devlet teşkilatında bizde devamlılık vardır. Osmanlı devlet geleneği Türklerin geleneği içerisinde bir zirveyi temsil eder. Elbette bir medeniyet temsilidir aynı zamanda. Ve adalet mekanizmasında da artık kurumların 16. yüzyılda olgunlaştığını, yerleştiğini, ancak zaman içerisinde yaşanan problemler, sorunlar nedeniyle yeni adli çözümler, reformlar yapılmak zorunda olduğunu biliyoruz. Nitekim Osmanlı Devleti'nin giderek iç sorunlarının arttığı dönemde yenileşme hareketlerinin başladığı ve bu çerçevede hukuk mekanizmasında da yenileşmeler olduğunu biliyoruz. Nitekim Sultan II. Mahmut Han zamanını ele alıyoruz bugünkü konumuzda.
Bugünkü, evet hocam.
O dönemde mesela adli mekanizmada çok ciddi tedbirler alınmak zorunda kalmıştır. Adli reformlar yapılmıştır. İdari reformlar yapılmıştır. Dolayısıyla mahkeme teşkilatı, adliye teşkilatı da yeniden düzenlenmek zorunda kalınmıştır. Kanunlar, fermanlar çıkarılmıştır. Bu da tabii ki adliye teşkilatının düzenlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Koymuştur
evet,
da.
Hocam.
Reformcu bir padişahtır. 19. yüzyılın belki de en önemli padişahlarından birisi, belki de birincisidir baktığımızda. Sultan II. Abdülhamit Han'ı 20. yüzyılın ilk hükümdarı olarak kabul edecek olursak Osmanlı Devleti tarihi açısından, 19. yüzyıla ait diğer hükümdarlar içerisinde öne çıkan en büyük isim baktığımızda 2. Mahmut Han'dır yapmış olduğu reformlarla.
Şimdi bu haftaki programımızın konusu da bu. Çünkü bu yenilik hareketleri, değişme hareketleri peşinden cumhuriyeti doğuracak değerli dinleyicilerimiz. Bu yüzden nehrin yatağı anlamında çok önemli bir konu, ama öncesinde ben 2020 yılında da hocam devam ediyoruz programımıza. Aynı gün ve saatte Güray hocamızla birlikte burada olacağız değerli dinleyicilerimiz. Bizleri arıyorsunuz her programımızda, düşüncelerinizi, yorumlarınızı aktarıyorsunuz, paylaşıyorsunuz, sorular soruyorsunuz hocamıza. Ve zor sorular da geliyor bazen, değil mi Güray hocam? Bayağı kapsamlı sorular,
evet,
geliyor.
Evet, dinleyicilerimizin katkılarını her zaman önemsiyoruz, bekliyoruz ve programa renk katıyorlar, güç katıyorlar. Bu da bizim açımızdan da faydalı oluyor. Ayrıca şunu belirtelim, 2020 yılı, tabii 2019 yılı bu yılda 100. yıllar içerisinde yer alıyordu. 100. yıl nedir? Dinleyicilerimize onu da paylaşalım. 2020 yılı İstiklal Harbi'nin 100. yılı sayılıyor. 1919'un 100. yılını bu yıl Türk Tarih Kurumu olarak ve Türkiye'de devlet merasimleriyle her yerde bütün kurumlarımız kendi görevi çerçevesinde anmıştır. Ama biz tarih kurum olarak ayrı bir şekilde değer veriyoruz ve gün gün takip ediyoruz. Gün be gün bu olayları 2020 yılında da 100. yıl anma etkinlikleriyle devam ettiriyoruz. Mesela Ocak ayının sonu itibariyle 100. yıl Misak-ı Milli etkinlikleri yapacağız. Onu da dinleyicilerimize hemen belirtelim.
Hocam bu sıra Türk Tarih Kurumu olarak siz yoğun günlerden geçiyorsunuzdur. Çünkü bayağı bir ciddi çalışmalar var 2020 yılına ilişkin, az önce söylediğiniz gibi. Çok önemli bir
meclisin açıldığı, evet, yıl 1920 yılı 23 Nisan dolayısıyla meclisin Ankara'da açılması yılı. İstanbul'daki meclis işgalden dolayı Ankara'ya taşınmıştı. İşte Büyük Millet Meclisimizin açıldığı ve İstiklal Harbi'nin Ankara'dan yönetildiği artık resmi olarak tescil edilmiştir 1920 yılı. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden 100. yıllar artık kesin olarak ve yoğun bir şekilde başlamıştır. Bu çerçevede 2020 yılındaki programımızda konularımız da Cumhuriyet tarihinin İstiklal Harbi dönemine gelmiş oluyor. Bu yönde akış olacaktır diye düşünüyorum programlarımız
içerisinde. Evet hocam, işleyişimiz bu yönde olacak. Değerli dinleyicilerimiz, Osmanlı devlet toplum ilişkisinde şikayet mekanizması ve işleyiş biçimi, doçent doktor Murat Tuğlucan'ın kaleme aldığı ödüllü bir kitap bu haftaki şanslı dinleyicimize göndereceğiz. Hep olduğu gibi çok kaliteli bir baskı, ben de onu söyleyeyim sizlere. Ve de sorularınız, yorumlarınız, kitap armağanımız için telefon numaralarımız 463 34 19 463 34 21. Oh, Başlıyoruz sohbetimize. Daha doğrusu başladık, devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla, ama hocam geldiğinizde sizin çayınız biraz soğuktu sanki.
Evet.
Şöyle sıcak demli bir çay olsa diye belki Neslihan Hanım bizi... değil mi hocam?
Güzel evet. Oluyor. Bir, sağ olsun Neslihan
öyle,
Hanım.
Evet, söyleyelim hocam. Belki suyumuzun yanında bir de çay burada olabilir belki. Sultan II. Mahmut Han dönemi, az önce giriş yaptınız Güray hocam. Sultan II. Abdülhamit Han'a vurgu yaptınız. Bunlar önemli sultanlar. Hepsi önemli ama bunlar ayrı önemli.
Devlet teşkilatında Osmanlı Devleti'nde şüphesiz hükümdarların belirleyici bir etkisi vardır. Senedi ittifak dediğimiz bir anlaşmayla ayanlar ilk kez sultanın yetkisini sınırlandırıyordu. 1808 yılında Sultan II. Mahmut Han'ın zorunlu olarak kendisini tahta geçirmiş olan, isyanı bastırarak tahta geçirme hakkını kendisine sağlamış olan ve vezir olarak kendisini atatan Alemdar Mustafa Paşa'yı dikkate alarak Anadolu ve Rumeli ayanlarını bir araya getirmek suretiyle onun yapmış olduğu ayan meclisi toplantısının neticesinde bir anlaşma yapılıyor ayanlarla. Buna göre devlet taşradaki yönetimde ayanlara özellik diyebileceğimiz vergi toplama hakkı, asker bulundurma hakkı ve devlet adına bazı iş ve işlemleri yapma hakkı veriyordu. Ve sultan da bazı konularda bu işlere karışmıyordu. Yani müsaade ediyordu. Bu tabii ki bir açıdan değerlendirdiğimizde sultanın yetkilerinin devri anlamına geliyordu. Osmanlı Devleti'nde bu bir ilktir baktığımızda, Türk tarihi açısından da pek görülen bir şey değildi o tarihe kadar. Padişahın, hükümdarın yetkilerinin paylaşılması gibi bir anlama da geliyordu.
Peki hocam, şu soruya burada bir açıklık getirir misiniz? Burada padişahın, merkezi otoritenin yetkileri periferi çevre tarafından gasp mı edilmiştir, el mi konulmuştur? Yoksa bu bir az önce söylediğiniz gibi uzlaşma anlaşmanın neticesi midir? Tartışılan
bir konu. Senedi ittifakta itiraz edebileceği bir durum yoktu II. Mahmut Han'ın. Çünkü kendisini tahta getiren kişi böyle bir yani yaklaşık olarak bir yılda doğrudan doğruya yönetimi elinde tutmuştur Alemdar Mustafa Paşa. Böyle olunca II. Mahmut Han'ın çok fazla itiraz gücünün olmadığını da ifade etmekte yarar görüyorum. Bir başka açıdan baktığımızda Alemdar Mustafa Paşa ile birlikte aynı zamanda bir yeniden Osmanlı Devleti'nde askeri reform, askeri anlamda ocağın, yeni bir ocağın kurulması. Yani Yeniçerilerin isyan etmesi üzerine, evet Kabakçı Mustafa cezalandırılmıştı, isyan bastırılmıştı. Ama şunu ifade edelim ki yeni bir ocak kuruluyordu. Nizami Cedid Ocağı'nın geriye kalan, bakiyesi olan askerler çağrılarak Sekban-ı Cedid Ocağı altında birleştiriliyordu. Sekban-ı Cedid Ocağı'nın kurulmasında ve sayısının giderek artmasından dolayı Yeniçeriler bir tepki ortaya koymaya başlamışlardı. Sekban-ı Cedid Ocağı'nın Nizami Cedid'den daha büyük bir ocak haline gelebileceği, ayrıca maaşlarının çok yüksek olması Yeniçerilerin hoşuna gitmiyordu. Kendilerinin sonunun geldiğini düşünmeye başlamışlardı yine. Nitekim Alemdar Mustafa Paşa'ya gerek Yeniçeriler, gerekse II. Mahmut Han bir şekilde aslında hoşnutsuzluklarını bildirmiş oluyorlardı böylece. Yani
hocam, Neslihan Hanım bizi duymuş. Çayımız geldi. Teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Sağ ol, teşekkür ederiz Neslihan Hanım. Bu tabii ki kış gününde anlamlı
hocam, iyi gidiyor, evet.
Bir şey.
Sağ olsun.
Yani bizim Türkiye'nin de çayı bambaşka oluyor. Yani Avrupa ülkelerinde, Orta Doğu'da, komşu ülkelerimizde Türkiye'deki çay gibisi yok. Yani tad olarak da, kıvam olarak da.
Hocam bir, İngiliz'in çayı.
Bu da bizim bir geleneğimiz.
Bu da bizim bir geleneğimiz.
Bu da bizim bir tarihimiz ve günümüze gelen
akşam gelen misafirliğinin de
gündüz özelliğimiz.
Öyle mi Güray hocam? Akşam misafirliğinin de gündüz misafirliğinin de vazgeçilmez bir geleneği bu.
Evet, bir de kahve.
Bir de kahve.
Türk kahvesi, Türk çayı. Bunlar özellikli şeyler. Yani Anadolu'ya has, Türkiye'ye has.
Hocam o zaman bir yudum alalım.
Unsurlar.
Çayınızı soğutmayın hocam. Aşağıdaki zaten soğumuştu çayınız.
Teşekkür ediyoruz.
Evet. Değerli dinleyicilerimiz, önemli bir dönemdeyiz. Sultan II. Mahmut Han. Hoca az önce, Güray hocamız az önce giriş yaptı. Ben biraz daha açmasını isteyeceğim. İlk bir sene itibariyle Alemdar Mustafa Paşa getirdi dediniz hocam. İktidarını pekiştirdi. Fakat sonra ne oldu Güray hocam?
Alemdar Mustafa Paşa Yeniçeri isyanıyla görevinden azledildi ve cezalandırıldı, öldürüldü. daha doğrusu şöyle görevinden azletme olayı değil de kendisini Bab-ı Ali'de kuşatma altına aldılar. Ramazan ayının 26. günüydü. Biraz daha olayı detaylı anlatalım. Bu konu önemli, sorunuz oraya geldi tam.
Buyurunuz hocam.
Ramazan ayı içerisinde askerler evlerine akşam vakitlerinde izin verilerek gidebiliyordu. Sekban-ı Cedid ocağından askerlerin pek çoğu akşam iznine ayrılmışlardı 26. gününde. Yeniçeriler uzun zamandır kendilerine karşı böyle güçlü bir ocağın birdenbire çıkmasını Nizam-ı Cedid'in yeniden canlanması olarak gördüler. Ve 3. Selim Han'ı tahttan indirip idam etme olayında zaten amaçları böyle bir ocağı kaldırmaktı. Şimdi Nizam-ı Cedid'in adı Sekban-ı Cedid gibi olmuş oluyordu. Bundan dolayı tepkilerini bir şekilde göstermek istiyorlardı. Alemdar Mustafa Paşa'ya çok tepkiliydi. Ancak bu 26. günü isyanı planladılar. Baskın yaptılar çeşitli sekban ocaklarının bulunduğu yerlere ve Bab-ı Ali dediğimiz Vezir-i Azam konağını kuşatma altına alarak Alemdar Mustafa Paşa'yı yakalamak istediler. Alemdar Mustafa Paşa cephanelik kısmına indi ve cephanelikle birlikte binanın üzerindeki, balkonundaki, çeşitli kapılarındaki kuşatma halinde bulunan yeniçerilerle birlikte binayı havaya uçurdu. Ve Alemdar Mustafa Paşa'nın burada tabii kendisinin de şehit düştüğünü görüyoruz. Yeniçerilerden de 500'e yakın bir Yeniçeri askeri bu olayda ölmüştür. Sultan II. Mahmud Han'ın üzerine yürüdüler ardından da. Sözlerini, dediklerini yerine getirtmek için Sekban Ocağı'nın kapatılmasını istiyorlardı. Ayrıca ellerinde bir de liste vardı. Bu listedeki kişilerin de cezalandırılmasını, atamaların yapılmasını istiyorlardı. Kendilerine de caizeler verilmesini istiyorlardı. Böyle bir takım talepler vardı.
Hocam bu kaçıncı Yeniçeri isyanı o tarih itibariyle? Kaçıncı Yeniçeri isyanı? Resmen
Sultan,
yani
evet. II. Mahmud Han başlangıçta saraydan onları püskürtecek emirler verdi. Sekban Ocağı askerleriyle Yeniçeriler İstanbul'da birkaç bölgede çatışma haline girdiler. Ancak donanmayı ele geçirdiler ve limanları ele geçirdiler Yeniçeriler. Sultan II. Mahmud Han konunun artık Anadolu'da ve Balkanlar'da da Yeniçerilerin daha güçlü olmasından hareketle kendi hakimiyetinden ve kontrolünden çıktığını görerek Sekban Ocağı'nı lağvedebileceğini bildirdi. Taleplerini istedi Yeniçerilerden. Yeniçeriler de bir liste halinde taleplerini II. Mahmud Han'a bildirdiler. Böylece Yeniçeriler kendi istediklerini elde etmiş oluyorlardı. Tabii Osmanlı Devleti'nin kendi içinde yaşamış olduğu bu mesele Avrupa'da ve dünyada takip ediliyor. Balkanlar'da özellikle ki Avrupa'da bildiğiniz gibi bir 1800'lü yıllar itibariyle büyük bir cereyan, akım ortaya çıkmıştı. Fransız ihtilalinden kaynaklanan işte Avrupa'da imparatorlukların içini kaynatan, isyanlara sebep olan hürriyet, milliyet ve eşitlik, müsavat dediğimiz ilkeler çerçevesinde propagandalar oluşuyordu. Bu propagandalar Osmanlı ülkesi içerisinde de gerek Rus Çarlığı aracılığıyla gerekse Batılı devletler tarafından tahrik şeklinde ortaya konuyordu. Nitekim Osmanlı Devleti'ne karşı Sırp ve Yunan isyanlarının birbiri ardınca patlak verdiğini görüyoruz. Önce Sırplar, daha sonra da Yunanlılar isyan ederek çeşitli bölgelerde ayaklanmalar çıkarmak suretiyle Osmanlı Devleti'ni iç işlerinde zor duruma düşürecek hareketlere başladılar. 1813 yılından itibaren bu isyanların görüldüğünü söyleyebiliriz. 1813-14 ardından 1817 yılında Sırbistan'ın kısmen bağımsızlığının onaylanması ya da kabule doğru gitmesi Rusların da teşviki ve tahrikiyle oluyordu. Öte yandan Yunanlılar isyana başladılar hemen akabinde. Yani buna Yunan değil de başka isimler de verilmiştir yer yer. Mesela Etnik Eterya ismiyle bir cemiyet kuruldu bugünkü Balkanlar'da. Eflak bölgesinde ortaya çıktı. Osmanlı kayıtlarında bu Eflak bölgesi Yunanistan'ın bugünkü bir kısmını içine alıyor. Eflak dediğimiz bölge Makedonya, Yunanistan, Mora'ya kadar uzanan bölgeyi kapsıyor. Bunu da ifade edelim. Mora bölgesinde özellikle çok büyük bir isyan patlak verdi. Bu isyana çeşitli devletler de destek verdiler. Batı'dan özellikle İngiltere, Fransa, Kuzey'den de Ruslar destek verdiler. Burada çok ilginç bir bilgiyi de hemen dikkat çeker bir şekilde ifade etmek istiyorum. Etnik Eterya Cemiyeti'ni, yani Büyük Yunanistan, Büyük Helen Devleti kurma fikrini savunan Etnik Eterya Cemiyeti'ni kuran kişi Rus Çarı'nın yaveri Alexander Ypsilanti'dir. Yani burada ifade etmekte yarar görüyorum. Dolayısıyla Yunanlılar kendi istekleriyle, kendi yönetim erkleriyle, bağımsızlık düşüncelerini kendi içlerinden çıkararak bağımsız olma yolunu seçmediler. Aslında hatta şunu söyleyebiliriz, Osmanlı Devleti'nin klasik döneminden itibaren, yani Fatih'in İstanbul'u fethinden itibaren Rumlar her zaman Osmanlı Devleti'nde üst idari görevlerde yer almışlardır ve Balkanların yönetiminde paşalık payesine kadar onlarca Rum bey görürüz. Voyvoda evet, görürüz.
Hocam,
bunu da özellikle belirtmekte yarar görüyorum.
Nefeslenelim, ardından devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimizi, ilginç bir dönemdeyiz. Biraz daha devam edeceğiz gibi sanki bu döneme değerli dinleyicilerimiz. Hocam, şimdi Fransız İhtilali'nin 1789'dan itibaren yavaş yavaş yayıldığını görüyoruz. Ondan önce de belki Avrupa tarihinde bir Martin Luther vardır bu kadar etkileyen sağ solu. Bu 19. yüzyıl itibariyle Osmanlı ülkesine, Cihan Devleti Osmanlı'ya da sıçrayan bu fikirlerin kökeninde Ortaçağ feodalitesinin, Avrupa feodallerinin burjuvaziye dönüşmesi. Fransız İhtilali de bu demek aslında. Bir burjuva sınıfının ortaya çıkması. Ama bizde, bizim toplumumuzda imtiyazlı böyle feodal bir sınıf yokken, dolayısıyla burjuvaziye bir dönüşme de yok. Hatta İdris Küçükömer'de falan çeşitli düşünürlerde buna komprador burjuvazi, olmayan sonradan icat edilmiş burjuvazi gibi yaklaşımlar var. Ama bu bizim programımızın konularının dışında. Türkiye'de olmayan bir şey Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Osmanlı'yı nasıl etkiliyor Güray Hocam? Evet.
Evet, tabii konuyu farklı açılardan değerlendirmek gerekiyor. Sonuçta Osmanlı Devleti büyük bir devlet olarak adlandırılıyor bu dönemde de dünya tarihi içerisinde. Coğrafya olarak büyük ve imaj olarak büyük bir devlet halen. Yani elbette Avrupa'daki gelişmeler hemen de etkiliyor diyemeyiz. Zaman içerisinde çeşitli siyasi, sosyal gelişmeler üzerine ve Osmanlı Devleti'nin kendi iç sorunlarının da değişkenlik göstermesi nedeniyle olmuştur. Dünya tarihi içerisinde hala 1810'lar itibariyle Osmanlı Devleti büyük bir güçtür. Ancak ilk defa Avrupa devletleri kendi içlerindeki görüşmelerde, mesela 1815 yılında 2. Mahmut Han zamanında Viyana'da bir kongre toplanır. Bu kongrede, Viyana Kongresi diyoruz biz buna, ki 200 yılı geçmiştir bu kongre toplanalı. Bir şark meselesi konusu gündeme getirilir ve karara bağlanır. Viyana Kongresi'nde gündeme getirilen şark meselesi asıl olarak Osmanlı Devleti üzerinde Fransız İhtilali'nin ötesinde bir proje olduğunu ortaya koyar. Yani Osmanlı Devleti Fransız İhtilali'nin bazı unsurlarından akım olarak, sosyolojik olarak etkilenmiştir ama etkilenme gücünü artıran unsurlar vardır. Nedir bu unsurlar? İşte Viyana Kongresi'nde alınan proje kararıdır. Ne diyor o karara göre? Balkanlardan Osmanlı Devleti ya da Türkler bir şekilde atılmalıdır. Bunu nasıl yaparız? Bu bölgedeki halkı nasıl ayaklandırırız? Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtmak nasıl mümkün olabilir? Buralarda milliyetçilik adı altında söylediğimiz şey burada etnik temele dayalı bir takım ayrımcı hareketler, bölücü hareketler ortaya koymak, ortaya çıkarmak. Bunu da tabii ki çeşitli örgütler, dernekler, propaganda yapacak cemiyetler ortaya koymak suretiyle yaptılar. Çeşitli komplolar yaptılar. Yani halkı birbirine düşürecek çeşitli suikastler dediğimiz, yani bugünkü terör faaliyetleri gibi olaylar Balkanlar'da bu toplumlar arasında fay hatlarını oynatacak askeri asayiş sorunları ortaya çıkardılar.
Kargaşa hocam.
Tabii evet. Burada adli düzen bozuldu, ekonomik düzen bozuldu, güvenlik sorunu birinci sorun haline geldi. Ardından da isyanlar gittikçe arttı. Yani Osmanlı Devleti'nin bunları önleyebilecek bir iç düzeni de, kendisini yenilemiş olan bir devlet merkezi düzeni de olamadı. Çünkü içeride başkentte bile işte az önce ifade ettiğimiz gibi birbirini takip eden büyük sorunlar vardı.
Hocam buradaki tediş hareketlerini işte az önce çizdiğiniz çerçeveye uygun olarak Doktor Ahmet Cebeci hocamızın çok güzel görüşleri, fikirleri, anıları hatta vardır. Bir programda da konuk etsek bizlere bu konuyu anlatsa Ahmet Cebeci hocamız.
Tabii bu konuların üzerine birçok tarihçimiz, bu bölgede yaşayan, bu bölgedeki sorunları, özellikle 93 Harbi dediğimiz 1876-77-78 savaşını bizatihi ailesinden yaşayanların olduğu on binlerce insan bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşamaktadır. Yani 93 muhacirlerinin nasıl göç ettirildiği, nasıl büyük bir yani katliama tabi tutularak geriye kalan insanlar olarak Osmanlı Devleti'ne sığınmak zorunda kaldığını biliyoruz. Bunun üzerinde pek çok çalışmalar yapıldı. Özellikle bu az önceki sorduğunuz sorudan devam edecek olursak 1815 yılındaki Viyana Kongresi'nden sonra Osmanlı Devleti'nin başta Balkanlar olmak üzere genel anlamda nasıl bir devlet olduğu da tartışıldı. Nasıl bir devlet olsun? Bu konu masaya yatırıldı 1815'te. Ruslar İngiltere konsolosuna, delegesine şöyle bir teklifte bulundular. Osmanlı Devleti artık hasta adamdır. Bu hasta adamı paylaşalım. Bu zaten ölmek üzere olan bir devlet şeklinde bir tanımlama
getirdiler. Hocam bu Viyana Kongresi'nde mi şu anda?
Evet, bu tarihlerde evet. Böylece Osmanlı Devleti'nin bir teşhis yöntemi var Rus Çarlığı'nın. İngiltere Osmanlı Devleti'nin paylaşılmasına karşı çıktı bu tarihte. Ne dedi? Hasta adamı iyileştirmeyi niçin düşünmemeli? Burada çok ilginç bir şekilde Osmanlı Devleti'nin artık 1810'a kadar gelen bir süreçte, yani bu Kabakçı Mustafa isyanından sonraki halini ortaya koyuyoruz. Demek ki İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti gibi bir devletin bu şekliyle zayıf bir devlet olarak ve kendilerine Akdeniz'de yol açan, fazla da savaşlar veremeyen, düzensiz iç sorunlarla uğraşmaya devam eden hasta bir devlet olarak varlığını sürdürmesinden yana. Ruslar ise hemen parçalayalım diyor. O zaman Balkanlar'da panslavizm diye bir politikanın işte ilk nüvelerini, ilk unsurlarını görüyoruz. Panslavizm nedir? Balkanlar'da Slavları bir araya getirip Akdeniz'e, sıcak denizlere çarlığın inmesi politikası.
Hocam onun ilk formülasyonunda 16. yüzyılda o Hırvat adamında herhalde Ruslarla işbirliği halinde. Bütün Balkanlar Hırvattır teorisi vardı ya, oraya dayanıyor.
Panslavizm politikası geleneksel anlamda çarlığın Akdeniz'e inme politikasıydı. Nitekim bu politika 1. Dünya Savaşı'na kadar ve sonrasına kadar da devam etti. İstiklal Harbi'ne kadar uzantılarını görürüz. Ta ki Rusya'da 100 yıl sonra bir Bolşevik ihtilali meydana gelir. Çarlık Rusya'sı devrilir ve Bolşevik Rusya ortaya çıkar. O zamana kadar devam etmiştir. Yani 1815-1917, yani 1. Dünya Savaşı'ndan 100 yıl öncesinden bahsediyorum.
Ve hocam ben kestim. İngilizlerle Ruslar bu konuda anlaşamadılar dediniz. Önemliydi. Buradan devam eder misiniz?
Ama bir süre sonra da anlaştılar. Yani Osmanlı Devleti'nin parçalanması ve yıkılması konusunda ne zaman anlaştılar? Sorun bununla ilgili. Osmanlı Devleti'nin parçalanması ve kendisine düşen hisseden pay alma yarışı özellikle 1908'den sonra artmış ve hızlanmıştır.
İkinci meşrutiyetten sonra.
Tabii ikinci meşrutiyet içerisinde. Birinci Dünya Savaşı öncesinde had safhaya ulaşmıştır. Daha önceden de bazı emareler var ama kesin bir paylaşım, resmi yazışmayla, anlaşmayla, paylaşma anlaşmalarının imzalanması 1913 Balkan, 1. Balkan ve 2. Balkan Harbi'dir. 1911 yılı ve 1913 yılında 1. Balkan, 2. Balkan Savaşları meydana gelir. Ardından 1. Dünya Savaşı olmadan İtilaf devletleri kendi aralarında Rus Çarlığı'yla da birlikte Osmanlı Devleti'nin neresini kim işgal edecek anlaşmaları, yani gizli anlaşma tasarıları imzalanır. İşte bu dönemde tam olarak Osmanlı Devleti'nin artık yıkılmak üzere olduğu kararını da vermiş oluyor devletler. Peki Sırpların, Yunanlıların bağımsızlığını ilk önce tanıyanlar kimler? Baktığımızda 1829 yılında Edirne Anlaşması'yla Osmanlı Devleti'ne tanıyacaksın emrini dikte ederek anlaşma maddesine yerleştiren Rus Çarlığı'dır. Ardından da 1830 yılında Paris Anlaşması'yla ve Yunanlıların kendilerinin henüz devlet olmadığı ve tanınmadığı bir dönemde Osmanlı Devleti'ne böyle bir devleti tanıması anlaşma maddesi olarak kabul ettirilmeye çalışılmış ve dikte edilmiştir. Böylece biz Osmanlı Devleti'nin kendi ordusunu da 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nı kapatmasından ve yeni bir ocak kurmasından hemen sonra hızlı bir şekilde reforma ederek kendi askeri yapısını da teşkilatlandırarak
hocam bu 1800,
yani Harbiye Mektebi'ni yenilediğini görüyoruz
bu
mesela.
Bu 1826 tarihi hakkında biraz daha açıklar mısınız Güre Hocam? Burada Yeniçerilerin kışlalarının topa tutulduğu tarih bu tarih midir?
Evet, 1826 yılından hemen önce bir takım tedbirler arıyor 2. Mahmut Han. Daha önceki yaşananlar üzerine yeni bir ocak kuramayacağını anlıyor. Bundan dolayı Yeniçerileri çok fazla tedirgin etmeden, rahatsız etmeden Yeniçeri ağalarından içerisinden bölükler seçiyor. Yeni bölükler ihdas ediyor. Yani ocağın ismi Yeniçeri Ocağı ama ocağın bazı ihtiyaçlarını giderme adı altında yeni sınıflar, teknolojik sınıflar ekliyor. Topçu ocağını mesela güçlendiriyor. Humbaracıları yeniliyor. Bazı teknik araç gereçleri Yeniçeri Ocağı'ndan seçmeler yaparak o sınıfları alıyor. Ardından bir de eşkinci sınıfı ortaya koyuyor. Eşkinci ocağının kurulmasından Yeniçeriler biraz şüpheleniyorlar. Yani ocağa seçilenler kendi içlerinden ama çok seçme askerler ve ayrı bir hukukla yönetiliyorlar. Tedirgin oluyorlar. Bunun üzerine Yeniçerilere bazı yardımlar, destekler, onları bu konuda rahatsız edecek konulara dikkat ederek oyalayıcı taktikler yapıyor 2. Mahmut Han. Ve çok planlı bir şekilde ocağa karşı bir isyanın başlatılmasını da bu paşalar eliyle, ocağın içerisindeki kişiler eliyle yönetiyor. Sonunda gerek İstanbul'da gerekse Anadolu'daki, Balkanlardaki ocağın unsurları birer birer kapatılıyor. Başta İstanbul'daki kışla olmak üzere Yeniçerilerin kışlasının topa tutularak halkın da yardımıyla birlikte ocak kapatılmış oluyor.
Halkın da çok ağır tepkisi var hocam o tarih itibariyle.
Tabii çok kızgınlar. Ve çok kızgınlar. Tabii bu olayda genel anlamda sadece padişah değil devlet erkanının ortak bir kararının olduğu anlaşılıyor. Bunu hocam, da ifade edelim. Yoksa Yeniçeriler öyle kolay bastırılabilecek bir isyan yapmıyorlardı. Ve ayrıca bastırıldıktan sonra da Yeniçerilikten gelen taşrada çok sayıda askeri sınıf var. Yani ocaklarının kapatılmasına tepki gösterecek Mısır'a kadar olan askeri yapıyı düşünmek lazım. Yani Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilik öyle 3-5 günlük bir şey değildi. Sultan 2. Mahmut Han'ın bütün bunları dikkate alarak aslında mümkün olduğunca önce ocağın başını, yani kışlayı ortadan kaldırmayı planlayabildiğini, bunda başarılı olduğunu ama diğer taraflarla ilgili tedbirleri zamanında alamadığını söyleyebiliriz.
Deyip bu hafta bitirelim hocam.
Eyvallah.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonundayız. Güre Hocam, şimdi bu hafta bizden kitabı kazanan dinleyicimiz, yani Osmanlı Devlet Toplum İlişkisi'nde Şikayet Mekanizması ve İşleyiş Biçimi, Murat Tulucan'ın kaleme aldığı bu kitabı kazanan dinleyicimiz Hollanda'dan Türker Öztopçu.
Güre Hocam, evet, hayırlı olsun Türker Bey'e. İyi okumalar diliyoruz. Çok güzel bir kitap aldı. Şikayet Mekanizması Osmanlı Devleti'nde.
Hocam yalnız bu hafta siz kitabınızı getirecektiniz. İkinci baskısı çıktı kitabın. Onu imzalayacaktınız. Bari o önümüzdeki haftaya kaldı öyleyse. Çünkü dinleyicilerimiz öyle bir taahhütümüz var.
Türk Eğitim Tarihi.
Evet, Türk Eğitim Tarihi. Önümüzdeki haftaya inşallah hocam. Evet. Türker Öztopçu adlı dinleyicimiz demiş hocam. Önceki programlarda da aramış. Hattımızı düşürememiş. Yeni yılımızı şimdiden kutlamış, saygılarını, selamlarını göndermiş. Biz de onun yeni yılını kutluyoruz. Selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz.
Biz de selam söylüyoruz, yeni yıllarını tebrik ediyoruz.
Ve Almanya'dan Aydın Küpeli dinleyicimiz, bizim sadık dinleyicimiz sağ olsun hocam. önümüzdeki hafta orada Noel tatili başlıyormuş. Bugünden şimdiden arayıp yeni yılınızı kutlarım demiş. Hocamıza, bütün ekibimize selamlarını göndermiş. Biz de onların yeni yılını kutluyoruz hocam. Sağ olsunlar.
Bilmukabele Aydın Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bilmukabele biz de yeni yıllarını tebrik ediyoruz.
Bütün dinleyicilerimizin telefonlarını bekliyoruz. Ve bu hafta da programımızın sonundayız. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olunuz, var olunuz.
Sizler sağ olun Sedat Bey. Teşekkür ederim.
Önümüzdeki hafta görüşmek umuduyla değerli dinleyicilerimiz.
Tarihinin izinde.